Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 7 Dünya Suyla Mahvolduğu Zaman. Bu bölüm, yaratılış 6 ve 7'ye dayanmaktadır. Nuh'un zamanında, Adem'in suçu ve Kain'in cinayeti yüzünden yeryüzü üzerinde çifte lanet vardı. Buna rağmen yeryüzü hala güzelliğini koruyordu. Tepeler görkemli ağaçlarla süslü, düzlükler binlerce çiçeğin hoş kokusuyla doluydu. Yeryüzünün meyveleri sınırsızdı. Ağaçların boyutları şimdiki örneklerine göre çok daha büyüktü. Dayanıklılık ve sağlamlık da çok daha üstündüler. Altın, gümüş ve değerli taşların bolluğuna diyecek yoktu. İnsanlık ilk gücünün çoğunu koruyordu. Bilgelikte ve yetenekte ün salmış birçok dev vardı. Ne var ki günahın da boyutları aynı oranda büyüyordu. Tanrı ilk çağ insanlarına zengin armağanlar vermiş ama onlar armağanları veren Tanrı'ya bağlanmak yerine kendilerini yücelterek bu bolluğu lanete çevirmişlerdi. Ustalıklarını kullanıp evlerini güzelleştirmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Zevk ve kötülük alemlerine dalıyorlardı. Bilgilerinde Tanrı'ya yer vermedikleri için onun varlığını kısa sürede reddettiler. İnsan dehasını yücelterek kendi ellerinin eserlerine tapındılar. Çocuklarına da oyma putlara eğilmeyi öğrettiler. Mezmurcu putlara tapınmanın sonucunu şöyle tanımlıyor. Onları yapan, onlara güvenen herkes onlar gibi olacak. Mezmur 115, ayet 8. İnsan zihninin bir yasası vardır. Gözlerimizi neye dikersek ona benzeriz. Eğer zihin hiçbir zaman insanlığın bulunduğu düzeyin üstüne çıkmazsa, sınırsız bilgelik ve sevgi hakkında kafa yormazsa, insanlık giderek daha aşağılara inecektir. Rab baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte. Tanrı'nın gözünde yeryüzü bozulmuş, zorbalıkla dolmuştu. Tanrı yeryüzüne baktı ve her şeyin nedenli bozulduğunu gördü. Çünkü insanlar yoldan çıkmıştı. Tanrı'nın yasası çiğnenmiş, bunun sonucunda atla gelebilen her türlü günah işlenmeye başlamıştı. Adalet ayaklar altına alınmış, ezilenlerin haykırışları göğe ulaşmıştı. İnsan canına kayıtsızlık. Bu arada Tanrı'nın tasarısı bozulmuş, çok eşlilik yayılmıştı. Rab Adem'e tek bir eş vermişti. Ancak günaha düştükten sonra insanlar kendi günahlı arzularının ardınca gitmeye başladılar. Sonuç olarak sefalet ve suçlar hızla yayıldı. Ne evliliğe ne de başkalarının mal hakkına saygı kaldı. İnsanlar zorbalıkta ustalaşmışlardı. Hayvanlara eziyet etmekten, onların etini yiyecek olarak kullanmaktan zevk alıyor, bu da onları daha zalim ve acımasız yapıyordu. Sonunda insan canına bile kayıtsız kalmaya başladılar. Dünya henüz çocukluk dönemini yaşıyordu. Ama günah o denli derin ve yaygın bir hale gelmişti ki Tanrı şöyle bir karar aldı. İnsanlığa son vereceğim. Çünkü onların yüzünden yeryüzü zorbalık doldu. Onlarla birlikte yeryüzünü de yok edeceğim. Tanrı kendi ruhunun suçlu insanlıkla her zaman çekişmeyeceğini ilan etti. Günahlarını bırakmazlarsa onları yok edecekti. Bu denli yiyecek bolluğu sağlayan hayvanla ve bitkileri ortadan kaldıracak, güzel yeryüzünü boş bir viraneye çevirecekti. Yaşam kurtaracak bir gemi. Tufandan 120 yıl kadar önce Rab Nuh'a tasarısını bildirmiş ve onu bir gemi yapmaya yönlendirmişti. Nuh, Tanrı'nın yeryüzünü suyla mahvedeceğini duyuracaktı. Bu bildiriye inanarak tövbeyle kendilerine çeki düzen veren insanlar bağışlanacak ve kurtulacaktı. Nuh'un bildirisini işiten Metuşelah ve oğulları geminin yapılmasına yardımcı oldular. Tanrı Nuh'a geminin tam boyutlarını bildirmiş ve nasıl yapılacağını öğretmişti. İnsan bilgeliği bu denli üstün güce ve dayanıklılığa sahip bir eseri tasarlayamazdı. Geminin tasarımcısı Tanrı, yapıcısı ise Nuh olacaktı. Gemi 3 katlı olacak ve tek bir girişi bulunacaktı. Işık üstten gelecek ama diğer bölmelerin de ışık alması sağlanacaktı. Geminin yapımında ıhlamur ve gofer ağacı kullanılacaktı. Böylece yüzlerce yıl boyunca çürümenin önüne geçilecekti. Bu denli büyük bir gemiyi yapmak oldukça uzun bir zaman alacaktı. İnsanların o zaman ağaçları kesmek ve biçmek için verdikleri uğraş çağımıza kıyasla çok daha zorluydu. İnsanlar ellerinden geleni yaptılar ama bunlar geminin fırtınalara karşı durabilmesi için yeterli değildi. Yalnızca Tanrı kullarını azgın suların üzerinde tutabilirdi. İman sayesinde Nuh, henüz olmamış olaylarla ilgili olarak Tanrı tarafından uyarıldığında, Tanrı korkusuyla ev halkının kurtuluşu için bir gemi yaptı. Bununla dünyayı yargıladı ve imana dayanan doğruluğun mirasçısı oldu. İbraniler 11, ayet 7. Nuh uyarıda bulunurken imanı yetkinleşti ve açıkça sergilendi. Nuh, Tanrı'nın sözlerine inanan örnek bir kişi oldu. Sahip olduğu her şeyi gemiye yatırdı. Dev gemiyi yapmaya başladığı zaman birçok yerden kalabalıklar geldi. O tuhaf görüntüye baktılar ve onun sözlerini duydular. Başlangıçta birçok insan uyarılara kulak verir gibi olduysa da gerçek tövbeyle Tanrı'ya dönmediler. Baskın çıkan inançsızlığın etkisiyle uyarıları reddederek eski tanıdıklarının arasına karıştılar. Bazıları ise ikna olmuştu ve uyarılara kulak asacaktı. Ama alay edenlerin çokluğu yüzünden onlar da aynı havaya kapıldılar. Merhametin çağrısına sırt çevirerek küstah alaycılara katıldılar. Bir zamanlar kendilerinde ışık olan ama artık kutsal ruhun günahlarını göstermesine tahammül edemeyen insanlar günah işlemekte dur durak tanımazlar. O kuşağın insanları tümüyle putperest değildi. Birçokları Tanrı'ya tapındıklarını söylüyorlardı. Putlarının Tanrı'nın temsilleri olduğunu ve onlar aracılığıyla Tanrı'nın varlığına ilişkin daha açık bir görüş kazanılabileceğini iddia ediyorlardı. Bu insanlar Nuh'un duyurusunu reddedenlerin başında geliyorlardı. Tanrısal yasanın artık işlevsiz olduğuna ve günahları cezalandırmanın Tanrı'nın karakterine ters düştüğünü söylüyorlardı. Işığı reddeden zihinleri o denli körleşti ki Nuh'un bildirisinin bir aldatmacı olduğuna gerçekten inandılar. Dünya Tanrı'nın adaletine ve yasalarına karşı birleşti. Nuh'u bir fanatik gibi gösterdiler. Bilge ve onurlu büyük kişiler şöyle dediler: Tanrı'nın tehditleri korkutma amacını gütmektedir ve gerçekleşmeleri mümkün değildir. Dünyayı ve varlıkları yaratan Tanrı'nın bunları cezalandırması ve yok etmesi asla söz konusu olmayacaktır. Korkmayın, Nuh uçuk bir fanatiktir. Tanrı'nın kendi kulu aracılığıyla hiç konuşmadığını öne süren insanlık, söz dinlemezlikte ve kötülükte ısrar etti. Ne var ki Nuh, fırtınadaki bir kaya gibi dindik duruyordu. Tanrı ile ilişkisi kendisine sınırsız bir güç sağlıyordu. Nuh'un ciddi sözleri 120 yıl boyunca o kuşağın kulaklarına ulaştı. O zamana kadar yağmur yağmamış, yeryüzü çiğ ve nemli sisle yıkanmıştı. Irmaklar sınırlarını henüz aşmamış, sularını güvenle denize taşımışlardı. Tanrı'nın kesin buyrukları suların taşmasına engel olmuştu. Bakınız Eyüp 38, ayet 11. Ancak zaman geçtikçe bazen yürekleri korkuyla titreyen insanlar rahatladılar. Doğanın Tanrı'dan daha üstün olduğu sonucuna vardılar. Nuh'un bildirisi doğru olsaydı doğa çizgisini aşardı. Böylece insanlar uyarı verilmeden önce ne yaptılarsa aynısına devam ettiler. Alemlere ve eğlencelere dalarak yaşam sürdüler. Yediler, içtiler, ektiler, biçtiler ve gelecekle ilgili planlar yapmaya devam ettiler. Zaten eğer Nuh'un söylediklerinde gerçek payı olsaydı, bilge, basiretli ve büyük adamlar bunu anlarlardı. Ne var ki bu amaçsız yaşamın sonu gelmek üzereydi. Gemi Rabbin yönlendirdiği gibi tümüyle bitmişti. İnsanlar ve hayvanlar için yiyecek depolanmıştı. Tanrı'nın kulu insanlığa bir kez daha çağrıda bulundu. Ellerinde bir sığınma fırsatı varken onu kullanmalarını istedi. Ama insanlar bu kez de onun sözlerini kulak arkası ederek alaycılıkta ısrar ettiler. Birden dağdan ve ormandan türlü türlü hayvanın geldiğini gördüler. Hayvanlar sessiz sakin gemiye doğru yürüyorlardı. Her yönden kuşlar geliyor ve tam bir düzen içinde gemiye giriyorlardı. Hayvanlar ikişer ikişer gemiye bindiler. Düşünürlere bu olgunun anlamı soruldu ama hiçbir açıklama yapılmadı. Sonu yaklaşan insanlık eğlence ve neşeye kapılarak korkularından kurtulmaya çalıştı. Böylece Tanrı'nın gazabını üzerlerine çektiler. Rab Nuh'a, "Bütün ailenle birlikte gemiye bin," dedi. "Çünkü bu kuşak içinde yalnız seni doğru buldum." Nuh'un olumlu etkisi ve örnek yaşamı ailesinin bereket almasıyla sonuçlandı. Tanrı onunla birlikte ailesinin bütün üyelerini kurtardı. Bir melek kapıyı kapatıyor. Kır hayvanla ve göğün kuşları sığınağa girmişlerdi. Nuh ve ailesi geminin içinde kaldılar. Rab kapıyı kapattı. İnsanların kapatamayacağı dev kapı gözle görülmeyen eller tarafından kapandı. Nuh içeride, Tanrı'nın merhametini reddedenlerse dışarıda kaldı. Mesih, göğün bulutlarından ikinci kez gelmeden önce suçlular için yalvarışına son verecektir. Göğün merhamet kapısı kapatılacaktır. O zaman Tanrı'nın lütfu artık kötü insanları kısıtlamayacak. Şeytan, Tanrı'nın merhametini reddedenleri tümüyle denetim altına alacaktır. Nuh nasıl gemiye kapatıldıysa, doğru kişileri de o gün Tanrı'nın gücü koruyacaktır. Nuh ve ailesi gemiye girdikten sonra 7 gün geçmiş ama yaklaşan fırtınaya ilişkin hiçbir belirti görülmemişti. Bu süre içinde imanları sınandı. Dışarıdaki dünya zaferle bayram ediyordu. Tanrı'nın gücünün belirtilerini alaylı işaretlerle taklit ediyorlardı. Geminin çevresinde toplanıyor ve içeridekilerle alay ediyorlardı. Ancak 8. gün göğü karanlık bulutlar kapadı. Yıldırımlar düşmeye ve şimşekler çakmaya başladı. Kısa bir süre sonra büyük yağmur damlaları dökülmeye başladı. Dünya hiçbir zaman böyle bir şeye tanık olmamıştı. İnsanların yürekleri korkuyla doldu. İnsanlar, "Acaba bu Nuh'un sözüne ettiği olay mı?" diye gizlice soruyordu. Hayvanlar büyük bir dehşete kapılarak çılgınca koşturmaya başladılar. Sonra enginlerin bütün kaynakları fışkırdı. Göklerin kapakları açıldı. Bulutlardan oluk oluk su boşanıyordu. Irmaklar taşarak vadilere doldu. Yer kabuğu inanılmayacak baskılarla çatlayarak dipten su fışkırtmaya başladı. İnsanlar gökenli binalarına, güzel bahçelerine ve putlarını koydukları oyuklara baktılar. Bir zamanlar insanların sunulduğu kurban sunakları yıkılmaya başladı. Putperestler yaşayan Tanrı'nın gücü karşısında dehşetle sarsıldılar. Fırtınanın şiddeti arttıkça insanlar ve hayvanlar dizginlenemeyen bir korkuya kapıldılar. Tanrı'nın yetkisini hor görenler artık ağlayarak feryat ediyorlardı. Bazıları Tanrı'ya küfrederken bazıları dehşetle çılgına dönmüş bir şekilde gemiye koştular ve içeri alınmak istediler. Nihayet gökte bir Tanrı'nın bulunduğu herkesçe anlaşılıyordu. Bazıları Tanrı'yı çağırdılar ama Tanrı kulağını kapatmıştı. O korkunç anlarda Tanrı'nın yasasını çiğnedikleri için yıkıma uğradıklarını anladılar. Ne var ki o zaman bile tövbe etmeye yanaşmadılar. O anda yargı son bulmuş olsa bile göğe isyan etmekten vazgeçmeyeceklerdi. Gemiye tutunmaya çalışan insanlar, coşkun suların, çarptıkları kayaların ve ağaçların etkisiyle kopup düştüler. Dev gemi, acımasız rüzgarın vuruşuyla sarsılıyordu. İçerideki hayvanlar korku ve acıyla bağırışıyordu. Ama gemi, güvenli bir şekilde yükselmeye başladı. Melekler onu korumakla görevlendirilmişlerdi. İnsanların bazıları, kendilerini ve çocuklarını güçlü hayvanlara bağladılar. Bu hayvanların yükselen sulardan kurtulmak için en yüksek yerlere çıkacağını biliyorlardı. Bazıları da yüksek ağaçlara ve tepelere kaçtılar. Ama ağaçlar köklerinden sökülüyor, sular tepeleri aşıyordu. Kuru ve güvenli bir yer bulmak için son bir çabayla yukarılara tırmananlar dalgalarla sürüklenip gittiler. En yüksek dağların doruklarına ulaşan insanlar aşağıya baktıklarında kıyısız bir okyanus gördüler. Tanrı kulunun uyarıları artık bir alay konusu olmaktan çıkmıştı. Yıkıma giden günahkarlar kendilerine bir saat daha bağışlanması ve Nuh'un dudaklarından son bir çağrı daha duymak için yalvardılar. Ne var ki Tanrı'nın hem adaleti hem de sevgisi günaha bir sınır koymuştu. Tanrı'yı hor görenler kara derinliklerde yok olup gittiler. Tufandan önceki koşullar. Tufandan önceki dünyanın yargılanmasını gerektiren günahlar günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Tanrı korkusu insanların yüreklerinden silinmiştir. Onun yasasına kayıtsız kalınmakta ve yukarıdan bakılmaktadır. Nuh'un gemiye bindiği güne dek tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Tufan gelinceye, hepsini süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerinden habersizdiler. İnsanoğlunun gelişinde de öyle olacak. Matta 24, ayet 38-39. Tanrı o insanları yiyip içtikleri için mahkum etmedi. Bedensel gereksinimlerini gidermek için onlara yeryüzünün nimetlerini sunmuştu. Ne var ki bu insanlar verdiği armağanlar için Tanrı'ya minnet duymadılar. Hiçbir kısıtlama yapmadan kendilerini açgözlülüğe verdiler. Evlenmek yasaya uygundu. Tanrı bu tören için çeşitli buyruklar vermiş, böylece evlilik kurumunu kutsal kılıp güzelleştirmişti. Ne var ki evlilik amacından saptırıldı ve tutkulara hizmet eden bir araç haline geldi. Günümüzde aynı koşullar. Aynı koşullar şimdi de vardır. Açgözlülüğün sınırı yoktur. Mesih'i izlediğini söyleyen kişiler de sarhoşlarla birlikte yiyip içmektedir. Taşkınlık, ahlaksal ve ruhsal güçleri körleştirmekte, daha aşağılık tutkuların serbest kalmasına yol açmaktadır. İnsan kalabalıkları, şehvetin köleleri olmuş ve zevk peşine düşmüştür. Lüks tutkusu, toplumu işgal etmiştir. Namus, lüks ve gösteriş uğruna kurban edilmektedir. Sahtecilik, rüşvet ve hırsızlık almış yürümüştür. Basında çıkan haberler o denli soğukkanlılıkla suç işlendiğini gösteriyor ki, insanlık duygusunun sanki tümüyle ortadan kalktığı sanılabilir. Üstelik bütün bunlar o kadar yayılmış ki artık insanlarda şaşkınlık yaratmıyor. Yasasızlığın bastırılmış alevleri kontrolden çıkınca bütün yeryüzünü yıkım ve acıyla sarsacaktır. Tufandan önceki dünya, çağdaş toplumun yaklaştığı durumu göstermektedir. Tanrı insanları tövbeye yöneltmek ve yıkımdan kaçmalarını sağlamak için Nuh'u göndermiştir. Mesih'in dönüş zamanı yaklaşırken Rab bu büyük olaya hazırlanmak için hizmetkarlarını göndermektedir. Büyük kalabalıklar Tanrı'nın buyruklarını çiğneyerek yaşamaktadır. Tanrı ise onlara merhamet elini uzatarak kutsal yasalarına uymaya çağırmaktadır. Tövbe ve iman yoluyla günahlarına sırt çevirenler Mesih'in sunduğu affa kavuşacaklardır. Ne var ki birçokları onun uyarılarını reddetmekte ve yasasının yetkisini inkar etmektedir. Tufandan önce yeryüzü nüfusundan yalnızca 8 kişi iman etmiş ve Nuh aracılığıyla Tanrı'nın sözünü dinlemiştir. Yasayı veren Rab, söz dinlemeyenleri cezalandırmaya gelmeden önce günahkarlar tövbe etmeleri için uyarılmaktadır. Ama çoğunluk bu uyarılara kulak asmayacaktır. Dünyanın son günlerinde kendi tutkularının ardından giden alaycı kişiler türüyecek. Bunlar, Rabbin gelişiyle ilgili vaat ne oldu? Atalarımızın ölümünden beri her şey yaratılışın başlangıcında olduğu gibi duruyor, diyerek alay edecekler. 2. Petrus 3, ayet 3-4. İsa, insanoğlu geldiği zaman acaba yeryüzünde iman bulacak mı? Diye sormuştur. Luka 18, ayet 8. Ruh açıkça diyor ki, sonraki zamanlarda bazıları imandan dönecek. Vicdanları adeta kızgın bir demirle dağlanmış olan yalancıların ikiyüzlülüğü nedeniyle aldatıcı ruhlara ve cinlerin öğretilerine kulak verecekler. 1. Timoteus 4:1. Son günlerde çetin anlar olacaktır. 2. Timoteus 3:1. Bekleme süresi dolunca. Tanrı'nın tanıdığı süre dolarken insanlar kendilerini heyecan verici eğlencelere, neşeli ve zevkli etkinliklere verdiler. Günümüzde de dünya zevk peşinde koşan insanlığa sahne olmaktadır. İnsanlar heyecan ve zevk dönencesine kapıldıklarından, yaklaşan yıkımdan kendilerini kurtaracak gerçekleri görememektedir. Nuh'un zamanındaki düşünürler, dünyanın suyla mahvolmasının olanaksız olduğunu söylüyorlardı. Şimdiki bilim adamları da dünyanın ateşle yok edilemeyeceğini göstermeye çalışıyorlar. Herkes Nuh'un peygamberliğini aldanış olarak gördüğü zaman Tanrı'nın günü gelmişti. Yasayı veren Tanrı, doğanın yasalarından daha büyüktür. Nuh'un günlerinde nasıl olduysa, insanoğlunun günlerinde de öyle olacak. Luka 17, ayet 26-30. Ne var ki, Rabbin günü hırsız gibi gelecek. O gün, gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp bitecek. 2. Petrus 3, ayet 10. Din öğretmenleri, esenliğin ve bolluğun hüküm süreceği çağlara işaret ederken, bütün dünya ekme ve biçmeyle, zevk ve eğlenceyle meşgulken, Tanrı'nın uyarıları hor görülüp, habercileriyle alay edilirken, hepsi de ani bir yıkıma uğrayacak ve asla kaçamayacaklar. 1. Selanikliler 5, ayet 3.